Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 1-11. Ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Sarıp örttüğü zaman geceye andolsun. Parıldayıp aydınlandığı zaman gündüze. Erkeği ve dişiyi yaratana. Gerçekten sizin çabalarınız darmadağınıktır. Fakat kim verir ve korkup sakınırsa ve en güzel olanı doğrularsa, biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız. Kim de cimrilik eder, kendini müstani görürse ve en güzel olanı da yalan sayarsa, biz de ona en zorlu olanı, azaba uğramasını kolaylaştıracağız. Tereddi edeceği, baş aşağı düşüşe uğrayacağı zaman, malı ona hiçbir yarar sağlamaz. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8'de 1399, Hicri Kamili 13 Cemadülevvel 1442 ve Miladi Takvimle 28 Aralık 2020 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bugün bir rivayete göre Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi'nin şehadet yıl dönümüdür. Bu vesileyle tüm İslam dünyasına başsağlığı diliyoruz. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamine'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Peygamber Efendimizin sevgili kızı Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi'nin şehadeti özel programı ve Batı Asya gelişmelerini dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, İran'ın tarih boyunca her zaman faal bir aktör olduğunu söyledi. Emir Abdullahyan, Şehit Süleyman'ın intikamının kesinlikle alınacağını bildirdi. Lübnan Hizbullah lideri Nasrullah, "Benim öldürülmem İsrail, Amerika ve Suudi Arabistan'ın ortak talebi," dedi. Yedi yıl aradan sonra Mısır'dan bir heyet, Türkiye ile mücadele için Libya'ya gitti. Filistin Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'te Yahudileşmenin artış kaydettiğini bildirdi. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri 13 Cemadülevvel bir rivayete göre Resulullah Efendimizin kızı ve Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın eşi Hazreti Fatıma Sallallahu Aleyha'nın şehadet yıl dönümüdür. Ehl-i Beyt'e gönül verenler her zaman camilerde ve dini mekanlarda, ayrıca Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın Meşhed kenti ve kız kardeşi Hazreti Masume Sallallahu Aleyha'nın Kum kentindeki mutahhar türbelerinde bir araya gelerek düzenlenen yaz merasimlerine görkemli şekilde katılıyorlardı. Fakat bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle bu törenler sanal olarak düzenleniyor. Mekke'de dünyaya gelen Hazreti Fatıma sallallahu aleyha çocukluk yaşlardan itibaren Resulullah Efendimizin eğitimiyle yüce ilahi marifetleri ile tanıştı. Hazreti Fatıma sallallahu aleyha ilahi ilimler kaynağından yararlanabilen yüce Allah'ın seçkin kullarından biridir. 18 yıl süren hayatında dönemin hükümdarlarının birçok eziyet ve zulmüne maruz kalan Hazreti Fatıma sallallahu aleyha, canından çok sevdiği babasının vefatı ardından çektiği acılara daha fazla dayanamayarak bir rivayete göre 13 Cemadülevvel ve bir rivayete göre de 3 Cemadüsani 11 yılında şehit düştü. İrip çalışanları olarak bu büyük kayıptan dolayı tüm İslam dünyasına ve özgürlükçü ruha sahip olanlara başsağlığı diliyoruz.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, İran'ın tarihte her zaman faal bir aktör olduğunu söyledi. İran'ın dış ilişkiler tarihi üzerine düzenlenen 4. konferansta konuşan Zarif, dış ilişkiler tarihiyle ilgili çok çeşitli çalışmaların önemli bir alan olduğunu belirterek, İran'ın dış ilişkilerin tarihi, ulusal ve bölgesel kimliğimizin ve İranlıların ortak hafızasının bir parçasını oluşturan acı tatlı olaylar, inişi çıkışı hadiselerin zengin bir koleksiyonudur. Bu konuyu incelemek bugün için birçok ders içermektedir, dedi. İran Dışişleri Bakanı, bugün İran'ın dış ilişkiler tarihinden öğrenebileceğimiz şey, İran'ın bir aktörün tarihinde her zaman faal olduğudur ve hatta İranlıların en zor koşullarda bile bunun için alan bulduğudur ifadesini kullandı. Zarif, bugün Asya ülkeleri arasında medeniyetin beşiği olarak bilinen uygar milletler ünvanıyla tarihi geçmişi dikkate alarak basiretle geleceğimizi hazırlamalıyız, dedi.
İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Kor General Kasım Süleymani'ye karşı düzenlenen terörde rolü olanların tespit edildiğini ve cinayet faillerinin 48 kişi olduğunu duyurdu. İran Meclis Başkanı özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Kudüs Küçük Komutanı General Kasım Süleymani'nin şehadetinin 1. yıl dönümü anma törenine dair açıklamada bulundu. Emir Abdullahyan bu sene ilki düzenlenecek olan Şehit Kasım Süleymani anma töreni etkinliklerinin korona salgını nedeniyle internet üzerinden yapılacağını açıklayarak, sağlık protokollerine uygun olarak bir toplantının yapılması planlanıyor. Bu program medya aracılığıyla canlı yayınlanacak. Şehit Süleymani suikastinin failleriyle ilgili olarak Emir Abdullahyan, General Kasım Süleymani'ye karşı düzenlenen terörde rolü olanların tespit edildiğini ve sayısının 48'e yükseldiğini duyurdu. Emir Abdullahyan bu kişiler hakkında yakında yargı kararı çıkmasını temenni ediyoruz, dedi. Kudüs Gücü Komutanı Kor General Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis 3 Ocak 2020'de Amerika'nın Bağdat Havalimanı'na düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.
Dünya İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri Hüccetül İslam Hamid Şehriyari, Müslümanların IŞİD terörünün pençesinden kurtuluşunun kahramanı Şehit Kasım Süleymani ve bölgede terörle mücadele oynadığı rol kimseden gizli değil, dedi. İrna'ya göre pazar günü Rusya İslam Konferansı'nda meydan okumalar karşısında Birleşik El başlıklı sanal video oturumunda konuşan Şehriyari, şöyle dedi, Şehit Kasım Süleymani bölgede terörle mücadelede amansız bir rol ifa etti. Bu hiç kimse tarafından inkar edilemez bir gerçektir. Hatta Amerika içinde bazı gruplar ve şahsiyetlerde onun terörizmle mücadelesinin kendine özgü ve seçkin olduğunu dile getirmişlerdir. Hüccetül İslam Şehriyari, İran İslam Cumhuriyeti'nin başı terör devletleri olmak üzere terör mağduru olduğunu belirterek, İran en büyük terör mağdurudur. Öyle ki 17.400 suikast şehidimiz olduğu için İran terörün en büyük kurbanıdır. En sonuncusu da Irak'a resmi ziyaret için giden General Kasım Süleymani yönelik terördür, dedi. Şehriyari açıklamasının devamında şöyle dedi, İslam dünyasının tarihi düşmanları ve bunların başında Amerika ve Siyonist rejimi İsrail, İslam dünyasında sapkın okullar, medreseler oluşturarak öz Muhammed'i İslam yerine sahte ve gerçek dışı Şiiler ve Sünniler icat ettiler. Dünya İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurumu Sekreteri, İslam düşmanları İslam'a ve Müslümanlarda karamsarlık yaratarak milletleri korkutmak için IŞİD'i oluşturdular. Irak ve Suriye'de yasa dışı varlıklar için IŞİD ile mücadele denilen bir bahaneyi gündeme getirdiler. Aslında onların gerçek hedefi kuşkusuz Batı Asya bölgesinin, Irak ve Suriye'deki Müslüman ülkelerin geniş petrol ve gaz kaynaklarını yağmalamaktır, diye konuştu.
Irak El Fetih Koalisyonu Başkanı General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi El Mühendis ve arkadaşlarının fedakarlıkları olmasaydı IŞİD terörist grubuna karşı zafer kazanılamazdı, dedi. İran'ın dün gece verdiği habere göre Irak'taki El Fetih Koalisyonu Başkanı Hadi El Amiri, Büyük Cihat ve General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi El Mühendis'in azmi, istikbar devleti ve IŞİD'i korkuttu ve onların uykularını kaçırdı, dedi. El Amiri ayrıca Perşembe günü yaptığı açıklamada da Irak hükümetinden Amerika askerlerini ülkeden çıkarmaya dair sözünü yerine getirmeye çağırmıştı. Bu arada medya kaynakları General Kasım Süleymani ve El Mühendis'in şehit edilmelerinin birinci yıl dönümü eşiğinde Irak sosyal paylaşım sitelerinde bu iki şehidin Irak'ta terör ve IŞİD terör örgütüne karşı verdikleri mücadeleyle ilgili büyük ilginin olduğu görülüyor. El Alem Televizyonu, Iraklı sosyal paylaşım siteleri kullanıcılarının Süleymani bizden bir Iraklı başlığıyla vurguladıkları haberinde İslam Devrimi Muhafızları Kuvveti'nin Kudüs Gücü Komutanı Şehit Kasım Süleymani'nin ülkedeki terörü ortadan kaldırmada büyük rol oynadığını bildirdi.
Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri, Hizbullah liderlerini ve komutanlarını hedef almanın Amerika ve Siyonist rejimin ortak hedefi olduğunu belirtti. Nasrullah kendisine yönelik suikast konusunda son zamanlarda uyarıların yapıldığını da söyledi. Fars Haber Ajansı'na göre Nasrullah dün gece El Meyadine verdiği mecliste kendisinin hem General Süleyman'ın şehit edilmesinden önce hem de sonra Amerika ve Siyonist rejiminin hedeflerinden biri olduğunu, zira Amerika'da başkanlık seçimlerinden önce bu yönde ciddi çabaların olduğunu, Trump'ın seçimleri kazanmak için böyle bir girişime ihtiyacı olduğunu söyledi. Seyyid Hasan Nasrullah, Suudi rejiminin bile suikast peşinde olduğunu koştuğunu belirterek, Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed Bin Salman, Amerika yaptığı ziyarette onlardan bunu kendisi için yapmalarını istediğini söyledi. Nasrullah, şehit komutanlar Süleymani ve El Mühendis'in öldürmesinin şehit Emad Mugniye ve Muhsin Fahrizade suikastinden farklı olduğunu, zira bu terörün açık bir operasyon olarak İsrail, Amerika ve Suudi Arabistan üçlüsü planının bir parçası olduğunu söyledi. Nasrullah, şehit Süleyman'ın öldürülmesinden yalnızca Amerikalıların değil, aynı zamanda İsrail ve Suudi Arabistan'ın da suçlu olduğunu söyledi. Amerika'nın şehit Süleymani ve El Mühendis'in suikastiyle direniş ekseninin sona ereceğine inandığını, bu eksenin ise bir veya İki kişiyle sınırlı kalmayacağına inandığını söyleyen Nasrullah, mevcut Amerikan başkanının önümüzdeki günlerde harekete geçme ihtimaline ilişkin olarak tüm olasılıkların bu konuda olduğunu, özellikle de Trump'ın büyük deliliğine sahip kişiliğine dikkat çekerek bütün bu girişimlerin ve açıklamaların Amerika ve Siyonist rejimin direniş eksenine karşı psikolojik savaş olduğunu söyledi. Hizbullah Genel Sekreteri Filistin meselesine ve Arap ülkelerinin bu konudaki tutumlarına da değinerek daha önce Arap rejimleri yöneticilerinin Filistin'e ihanetinin ve bu İslam Arap ülkesini Siyonist düşman karşısında yalnız bırakmalarının sözde kaldığını ancak gerçek sahnede hiçbir şeyin görülmediğini hatırlatarak ama şimdilerde bu yöneticilerin bu rejimle ilişkilerini normalleştirmeye başladıkları ve yıllardır Tel Aviv ile gizli ilişkiler içinde olduklarını kabul ettiklerinin ortaya çıktığını söyledi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tahliye kararı sonrası avukatları tarafından eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Karara tepki gösteren Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, Türkiye red kararı veren hakim, kararın hangi dosya ve suça ilişkin olduğunu bilmediğini söylüyor, suç işliyorsunuz dedi.
Almanya'da biyotek kurucu ortağı Profesör Uğur Şahin, Türkiye'deki insanlara yardım edebilecek olmak bizim için büyük mutluluk diyerek 2021 yılı sonuna kadar 30 milyon doz aşının Türkiye'ye verileceğini söyledi. Şahin Anadolu Ajansı'na konuştu, koronavirüs aşısına dair son durumu aktardı. Son günlerde Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile 6 kez telefonda görüştüğünü belirten Şahin, böylece anlaşmayı imzaladık dedi. Bu bizi mutlu etti diye de ekledi. Profesör Uğur Şahin, Mart ayının sonuna kadar da 4,5 milyon doz aşının Türkiye'ye gönderileceğini vurguladı.
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağ, başkent Trablus'ta Mısır'dan gelen bir heyeti ağırlayarak ortak güvenlik sorunları ve iki ülke arasında güvenlik işbirliğini geliştirme konularını görüştü. Mısırlı heyetin ziyareti sırasında Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Libya'daydı. Bakanlığın yazılı açıklamasına göre Başağ'ın heyetiyle yaptığı toplantıda Libya İstihbarat Bakanı İmad et-Trablusi hazır bulundu. Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Eymen Bedi ise Mısırlı heyete başkanlık etti. Görüşmede güvenlik işbirliğinin geliştirilmenin yanı sıra Libyalı taraflar arasındaki ateşkes anlaşmasının desteklenmesi ve İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 ortak askeri komite toplantısından çıkan sonuçların ele alındığı kaydedildi.
Filistin Dışişleri Bakanlığı ırkçı İsrail'in 2020 yılında Kudüs'te 170'den fazla evi yıkarak yaklaşık 400 Filistinli'nin evsiz kalmasına neden olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada bu yıl Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerinin hız kazandığı ve tehlikeli bir şekilde artış gösterdiği ifade edildi. Irkçı İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirmeyi ve Arap kimliğini silmeyi hedefleyen saldırılarının işgal rejimi yanlısı Amerikan Başkanı Trump döneminde arttığının altı çizilen açıklamada, bunun yanı sıra Amerika'daki başkanlık seçimlerinde Trump'ın kaybettiğinin ortaya çıkmasının akabinde Siyonist İsrail hükümeti işgal altındaki Doğu Kudüs'teki çeşitli bölgelerde onlarca yerleşim birimi projesi ilan etti denildi. Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumdan Kudüs'ü korumak ve Yahudileştirmesine engel olmak için sorumluluğunu üstlenmesi de talep edildi.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanlığı, Siyonist rejimin Yemen'e zarar vermesi durumunda çıkarlarının Kızıldeniz'de hedef alınacağını vurguladı. El Meyadı'nın televizyonun bildirdiğine göre, Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanlığı, Siyonist rejim İsrail'in bölge ülkelerini tehdit etmeye son vermesi gerektiğini açıkladı. Bakanlık, Yemen'deki durumun Siyonist rejimle hiçbir ilgisi olmadığını ve Siyonist rejimin herhangi bir düşmanca hareketinin büyük çaplı bir savaşa yol açacağı uyarısında bulundu.
Florida'da bir mahkeme Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri veliahtlarını mahkemeye çağırdı. Al Cezire televizyonu, Florida mahkemesi tarafından Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed'e yönelik şikayetlerle bağlantılı olarak kendilerinin mahkemeye çağrıldığını bildirdi. Al Cezire'nin sunucusu Gade Uveys, 10 Aralık'ta Amerika'nın güneyindeki Florida eyaletinde Suudi Veliaht Prensi, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi, bazı Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri yetkilisinin Amerikan vatandaşlarına siber saldırı, telefon haklama, kişisel fotoğraflar yayınlama suçlarıyla ilgili olarak haklarına şikayet olduğunu bildirdi.
Afganistan Yüksek Ulusal Uzlaşı Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Taliban ile ikinci tur barış görüşmelerinin Katar'da yeniden düzenleneceğini duyurdu. İrna'ya göre Abdullah Abdullah, dün konseyin toplantısında yaptığı konuşmada ikinci tura ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını açıklayan destekleyici ülkelerin koronavirüsünün yayılması nedeniyle Katar'da tekrar düzenleneceğini duyurduklarını bildirdi.
Amerikan Başkanı Trump, 900 milyar dolarlık koronavirüs yardım paketini onayladı. Amerikan medyası Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın Amerikan Kongresi'nin onayladığı 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketiyle 1.4 trilyon dolarlık bütçe tasarısını imzaladı. Kongredeki Trump'ın partisinden de yaygın muhalefeti sebebiyle Trump'ın tasarıyı imzalamak zorunda kaldığı anlaşılıyor.
Amerika Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Amerika'nın yeni tip koronavirüs salgınında en kötü henüz yaşanmamış olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Amerika'nın önde gelen doktorlarından Fauci, CNN televizyonda yaptığı açıklamada, "Endişemin nedeni Noel ve yeni yıl sonrası vakalarda artış olabileceğidir," dedi.
Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı, Avrupa'da yeni Amerikan füzelerinin konuşlandırılmasına temasla, "Bu girişim kesinlikle Moskova'nın tepkisine neden olur," dedi.
Ve eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, istifasına yol açan 2019 darbesine benzer bir darbe olasılığı konusunda uyarıda bulundu ve yeni hükümetin korunması ve La Paz hükümetinin yeniden inşa süreci çağrısında bulundu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Türkiye'de başkanlık sistemine desteklerin azalması ile ilgili. Türkiye'deki anketler Cumhurbaşkanı ve AK Parti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan popülerliğinin düştüğünü gösteriyor. Bir Gün gazetesinin bildirdiğine göre AREA araştırmanın yayınladığı anket sonuçlarında halkın giderek başkanlık sistemine karşı muhalefetin arttığı ve parlamenter sisteme ilgi duyduğu kaydedildi. Bu çerçevede ankette başkanlık sistemine destek verenlerin oranı %47.3 iken buna karşın parlamenter sisteme dönülmesini isteyenlerin oranı 52.7 olduğu bildirildi. Ankette ayrıca Cumhur İttifakı'nın oy oranının %49.9, Millet İttifakı'nın oy oranının %33.5, HDP oylarının %10.4 ve diğer partilerin oylarının ise %6.8 olduğu kaydedildi. Uzmanlara göre başkanlık sistemine verilen desteklerin azalması, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın popülerliğinin de düşmesi anlamına gelir. Muhalefet partiler, siyasi ve ekonomik uzmanlar son zamanlarda Türkiye İktidar Partisi'nin muhalefetleri hakkında şu hususlara değiniyorlar. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin riayet edilmemesi, yargı sisteminin bağımsızlığının kaybolması ve mahkemeler ve hakimlerin Cumhurbaşkanı ve iktidar partisine ayak uydurup onları dinlemesi, ayrıca etnik gruplar ve azınlıklar haklarının, özellikle de Kürtlerin, Alevilerin, Çerkezlerin ve Ermenilerin haklarının göz ardı edilmesi, iktidar partisine karşıtlığın önemli nedenlerinden biridir. Buna rağmen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yıllar önceden beri Türkiye'de laikler ve askeri darbecilere kurulan yönetim şeklini ve sistemini değiştirmeye çalıştı ve başkanlık sistemini referandumla kurdu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre Türkiye'de 1982 Anayasası'ndan kaynaklanan vesayete dayalı yönetim düzeni, ordu komutanları ve amirleri tarafından dayatılan bir sistemdi ve değiştirilmesi gerekiyordu. Böylece halkın egemenliğinin tam olarak uygulanmasını istiyordu. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Anayasası'ndaki 18 maddelik değişiklik taslağında da ülkesindeki iki başlı iktidarı ve yönetim sistemini istemediğini belli etmişti. Her daim Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın çoğu durumlarda ters düştüğünü ve bunun da siyasi ve ekonomik sorunlara ve krizlere yol açtığını belirtiyordu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tecrübeli bir siyasetçi olarak aynı yaklaşım çerçevesinde 2018'de erken seçim düzenledi ve bu seçimlerden de zaferle çıktı. Yapılan genel parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye'yi yeni bir döneme taşıdı. Çünkü 2017 referandumuna göre Türkiye'deki yönetim sistemi parlamenter sistemden başkanlık sistemine değiştirildi. Doğal olarak bu yönetim sisteminin değişmesi, Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlenmesine ve yetkilerinin de anlamlı düzeyde artmasına yol açtı. Türkiye'deki yeni yönetim düzeni ile Erdoğan, 2029 yılına kadar iktidarda kalmaya devam etme imkanı da bulmuş oldu. Ancak Erdoğan'ın son yerel ve belediye seçimlerinde pek de parlak olmayan zaferi göz önüne alındığında politikalarını Türkiye'de ve bölgesel düzeyde uygulamaya devam etmekte pek çok zorlukla karşı karşıya kalacağını gösteriyor. Kuşkusuz Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik halk muhalefetinin artması Türkiye halkının oylarında keskin bir dönüşe de neden olur. Ankara yanlısı medya propagandasına rağmen Türkiye halkının Cumhurbaşkanlık sistemine muhalefetinin bir kısmının koronavirüsün yayılmasıyla hiçbir ilgisi yoktur. Bir yıl önce Ankara hükümetinin ve Türkiye'nin iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politikalarına yönelik eleştiriler, ifade özgürlüğü ve vatandaşlık ihlalleri etrafındaydı. Ama şimdi muhaliflerin çoğu Erdoğan hükümetinin ekonomik politikalarına odaklanmıştır. Özetle ekonomik eleştirilerin artması ve AK Parti muhaliflerinin bir araya gelmesi, önümüzdeki seçimlerde Erdoğan ve Bahçeli hükümeti için işleri daha da zorlaştırabilir gibi görünüyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Irak hükümetiyle Ashabil Ehli Hak arasındaki gerilim etrafında. Geçen hafta pazar akşamı Bağdat'ın genelde büyükelçiliklerin olduğu ve yüksek güvenlikli yeşil bölgesinde bulunan Amerikan Büyükelçiliği roketlerin hedefi oldu. Bu saldırılarda kimse zarar görmese de bu saldırı Irak direniş güçlerine sözlü olarak saldırma ve sonuç olarak Irak hükümeti ile direniş grupları arasında gerilimlerin meydana gelmesine neden oldu. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazmi ve İçişleri Bakanı Osman El-Ghanemi geçen hafta saldırılardan bazı sorumluları ve faillerinin yakalandığını, üstelik Asabül Ehli Hak üyesi olduklarını öne sürdüler. Bu konu daha önce saldırıyı kınayan Asabül Ehli Hak ve Irak hükümeti arasında gerilimlerin artmasına sebep oldu. Asabül Ehli Hak'tan bazı üyeler Irak İstihbarat Servisi binası önünde toplanıp tutuklanan zanlıların serbest bırakılmasını isteyerek uyarıda bulundular. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazmi bu toplanmaya tepki olarak Twitter üzerinden paylaştığı mesajda başına buyruk, içi boş girişimlere boyun eğmeyeceğiz. Gerekirse kararlı bir şekilde karşılaşmaya da hazırız diye yazdı. Irak Terörizm ile Mücadele Organizasyonu Komutanı Abdülvahab El-Saidi ise antiterör güçlerinin Irak ve milletini savunmak adına Mustafa El-Kazmi yani Silahlı Kuvvetleri Komutanı emirlerine tabi olduklarını bir kez daha vurguladı. Yaşanan bu gerilim ise tutuklanan şahısların serbest bırakılmasıyla sona erdi. Ancak burada sorulması gereken soru daha önce de yaşanan bu gibi gerilimlerin sebebinin ne olduğudur. Bu gerilimin ana sebebi Bağdat hükümetinin Irak parlamentosunun 5 Ocak 2020 tarihli kararını uygulama yönündeki görevini yerine getirmemesi ve infialidir. 5 Ocak 2020 tarihinde Irak parlamentosu Amerikan terör askerlerini Irak'tan çıkarma planını onayladı. Bazı Amerikan askerleri Irak'tan ayrılsa da El-Kazım hükümeti onları tamamen geri çekilme konusunda uyarmıyor. Bu hususta isteksizliğini bir nevi gözler önüne serdi. Bu arada Irak direniş grupları Amerikan terör güçlerinin tamamen Irak'tan çıkmasını ve Irak'ın egemenliği ve bağımsızlığının korunması gerektiğine vurgu yapıyorlar. Bu bağlamda Asabül Ehli Hak Genel Sekreteri Kays Hazali de bu grup ve hükümet arasında son gerginliğe müteakip hükümete ve kurumlarına olan bağlılığını açıklarken Amerika'nın Irak'taki varlığının sona ermesi gerektiğini vurguladı. Bu konudaki bir diğer önemli etken de Irak dışında muhalefetin medyatik saldırılardan yararlanmaya çalışmasıdır. Gerilimin artmasının ardından bazı Suudi ve Amerikan medya kuruluşları direniş gruplarını özellikle Asabül Ehli Hakk'ı Irak karşı olarak göstermek için propaganda yaptı. Bu bağlamda Asabül Ehli Hak hareketinin siyasi büro üyesi Mahmud Errebi'yi Amerikan ve Suudi medyasının kışkırtma çalışmaları ile Irak yönelli Halk Güçleri Haşi Şabi Kurumu ve Asabül Ehli Hak hareketini hedef alarak Irak karşıtı olduklarını lanse etmeye çalıştıklarını belirtti. Bu medyatik yaklaşım ve tabii ki Amerikalıların direniş gruplarına karşı sergilediği resmi yaklaşım, direniş gruplarına karşı bazı şahsiyetler ve hatta Irak hükümeti yetkililerinin de eşlik ettiği organize bir planın olduğunu göstermektedir. Amerikan Büyükelçinin Irak'ta casusluk ve yıkıcı bir rol oynadığını söyleyen Mahmud Errebi, bahsettiği bu planda Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliğinin kilit rolü olduğunu da belirtiyor. Aslında bu yıkıcı rol direniş gruplarının imajını zedeleyerek bozmak ve tabii ki Bağdat hükümetiyle ilişkilerini tahrip etmek şeklinde yapılıyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8'de 1399 Hicri Kameri 13 Cemadülevvel 1442 ve Miladi Takvimle 28 Aralık 2020 Pazartesi. ...1431 yıl önce bugün Hicri Kameri 13 Cemadülevvel 11 yılında bir rivayete göre İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin biricik kızı ve Hazreti Ali bin Ebi Talib aleyhisselamın değerli eşi Hazreti Fatıma selamullah aleyha kısa süren ancak maneviyat dolu yaşamından sonra şehit edildi. Hazreti Fatıma selamullahu aleyha İslam dininin inişli çıkışlı zuhurunun ilk yıllarında çeşitli sahnelerinde Resulullah ve değerli eşi Hazreti Ali aleyhisselam ile birlikteydi ve İmam Hasan aleyhisselam ve İmam Hüseyin aleyhisselam gibi salih evlatlar yetiştirdi ki Peygamber Efendimizin buyurdukları gibi cennet gençlerinin baş tacıdırlar. Hazreti Fatıma selamullahu aleyha bir Müslüman kadının mükemmel örneği sayılır. Hazreti Fatıma selamullahu aleyha iman, paklık, sadakat, bilgi ve zeka bakımından en mükemmel kadındı. Bu yüzden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma selamullahu aleyha'yı dünya kadınlarının baş tacı şeklinde nitelendirdi. Biz de Hazreti Fatıma selamullahu aleyha'nın şehadeti dolayısıyla baş sağlığı dilerken o hazretten bir vecizeyi sizlere aktarıyoruz. Sizin dünyanızda üç şey sevilen şeylerdir. Kur'an-ı Kerim tilaveti, Peygamber Efendimizin mübarek çehresine bakmak ve Allah yolunda infakta bulunmak. ...1370 yıl önce bugün Hicri Kameri 13 Cemadülevvel 72 tarihinde Emevi ordusuyla savaşta önde gelen cesur Müslüman askerlerden İbrahim bin Malik Eşter öldürüldü. O Malik Eşter'in evladı ve Hazreti Ali Aleyhisselam ordusunun önde gelen askeri ve sahabelerindendi. İbrahim bin Malik Eşter gençken Sıffin Savaşı'nda babasının yanında Muaviye askerlerine karşı cesurca savaştı. İbrahim bin Malik Eşter'in muhtar kıyamı sırasında önemli rolü vardı ve zaferden sonra onun tarafından Irak'ın kuzeyindeki Musul ve etrafını ele geçirdi. Mus'ab bin Zübeyr Kufe'yi işgal etti ve muhtarı öldürdükten sonra İbrahim bin Malik'ten kendisine biat etmesini istedi. Emevi hükümeti tarafından tehlikede olduğunu fark eden İbrahim bu biatı kabul etti ancak Abdülmelik bin Mervan ordusu ile savaşta kendi ordusu komutanlarından birisinin ihanet etmesiyle öldürüldü. ...114 yıl önce bugün Hicri Şemsi 8'de 1285'te İran Milli Meclisi'nce hazırlanan ve tedvin edilen Meşrutiye Anayasası İran'ın dönem Kacar Şahı Muzaffereddin Şah tarafından imzalandı. Meşrutiye Anayasası Dikta Pehlevi rejimi döneminde büyük değişikliklere maruz kaldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Star.
Bakan Koca'dan uyarı, aşı programı etkisini gösterene kadar mücadele.
Yeni Asya.
Tepkiler iktidarın umurunda değil.
Cumhuriyet.
Torba yasa memura yük oldu.
Yeni mesaj.
Sağlık Bakanı mutasyona Türkiye'de rastlanmadı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. İbrahim Kiraz, 26 Aralık tarihli Karar gazetesinde devletin bekası sahiden tehlikede başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Televizyon haberlerinden aşina olduğumuz o görüntüyü hatırlayın. Cinayet şüphelisi şahıs elindeki bıçağı maktule saplarken suçüstü yakalanmış bile olsa mahkeme karar verinceye kadar suçlu değil, şüphelidir. Polis yeleği giydirilerek etraftaki öfkeli kalabalıktan korunur. Niye? Suç işlendiğine hükmetmek kadar işlenen suçun cezasını belirlemek ve bu cezayı vermek de yargı kurumunun yasalarla sınırları çizilmiş olan görev ve yetki alanındadır, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Hukuk düzeni budur. Devlet bunu sağlamak için vardır. Yeri geldiğinde eli kanlı katili korumak da devletin görevidir. Diğer yandan devlet kurumlardan oluşur. Her kurumun yasayla belirlenmiş yetki ve sorumluluk alanı vardır. Vergi toplamak silahlı kuvvetin işi değildir söz gelimi. Kurumların en hassası yargıdır ama en yaralısı da o. Yetki alanına, bağımsızlığına en fazla müdahil olunan kurum. Geçmişte de vardı bu problem ama eğri oturalım, doğru konuşalım hiçbir zaman bu derecede değildi. Son birkaç yıl içinde gözümüzün önünde olup bitenler ortada. Kuvvetler ayrılığının ortadan kaldırılması sonucunda yargı düzeninin tamamen siyasallaşması, siyasi iktidara bağlı bir yargı mekanizmasının devreye girmesi, kanun önünde eşitlik ilkesinin fiilen uygulamadan kaldırılması, yargı kararlarının öngörülebilirliğinin kaybolması vesaire vesaire. Bu ülkemizin, milletimizin ve devletimizin geleceğine dair karanlık bir tablo. Büyük bir tehlike. Devletin bekası için hukukun bir an önce ayağa kaldırılması lazım. Ama Türkiye'de hukuku savunmak, özellikle bugünkü siyasi konjonktürde tehlikeli bir tuzağa dönüşmüş durumda. Cumhurbaşkanı veya İçişleri Bakanı halen yargılanmakta olan birileri hakkında elbette suçludur, mahkemeden başka yönde bir karar beklemeyin diyorlarsa buna itiraz edemiyorsunuz. Buna yargı karar vermeli diyemiyorsunuz. Çünkü bahsedilen kişi terör örgütüyle arasına mesafe koymadığı için eleştirdiğimiz bir siyasetçi, Türk toplumunun ezici çoğunluğunun tepkisini ve öfkesini çeken ve tam da bu yüzden siyasi enstrüman olarak işe yarayan bir kişinin hukuk çerçevesinde yargılanması gerektiğini söyleyecek olursanız, sen terör destekçilerini savunuyorsun suçlamasına muhatap olabiliyorsunuz. Benzetmek yanlış olmazsa elindeki şüpheli şahsı gerekirse polis yeleği giydirerek linçten koruması ve yargıya teslim etmesi gereken devlet, yürütme gücü tam aksine kendisini siyasi linç kampanyası yapıyor.
Cevher İlhan 26 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde dünyada en yüksek faiz grubunda başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Her fırsatta faizin enflasyonun sebebi olduğu tepkisine ve özel bankalarda faizin %50'ye çıktığı ortamda reel sektör nasıl ayakta kalır? Yakınmasına rağmen faiz artışı sürüyor. Faizlerin artışını isteyen önceki Merkez Bankası başkanlarını binbir tahkirle tepeden görevden alan Cumhurbaşkanı'nın atadığı yeni başkan, daha önce %10'dan 15'e çıkarılan politika faizinin %17'ye çıkardığını duyuyor. Böylece faiz artırımını 6.75 puana ulaşıyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Çarpıcı olan söz konusu yüksek faiz için enflasyon görünümünün dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması için 2021 yıl sonu hedefini göz önünde bulundurarak güçlü bir parasal sıkıştırma yapılmasının gerekçe gösterilmesiyle Cumhurbaşkanı'nın tezinin bir defa daha boşa çıkarması. Gerçek şu ki halka karşı faiz karşıtı nutuklar çekilirken AK Parti iktidarında Türkiye'de tarihinin en yüksek faiz politikalarını uygulanıyor. En çarpıcısı da iktidara ilişik medya kalemşörleri bu fahiş faizi bile iktidarın bir başarısı olarak pompalıyorlar. Zira sadece 2019'un ilk 10 ayında bir dakikada 201.735 lira faize gitmiş. Bir günde ödenen faiz 290.499.365 lira. 51.506.979 doları bulmuş. Hazine ayda 1.545.209.370 dolar faiz ödemiş. Düşülen vartada birçok ülke sıfır hatta eksi faizli kredi bulurken Türkiye %7 fahiş faizle bile para bulamıyor. Muhalefetin tespitiyle Türkiye Londra'daki bir avuç tefeci hizmet eder hale getiriliyor. Dünyadaki faiz baronları abat ediliyor ve ucube sistem sebep, faiz netice oluyor.
Orhan Uğuroğlu 26 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı öyle sert suçladı ki başlıklı yazısına yer veriyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sohbet sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı acaba Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin dış ülkelere karşı çok zayıf bir duruma düşürülmekle görevlendirilmiş biri midir diye suçladı. 2020 yılını bitirdik bu yılın muhasebesini yapacağız diye sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, geleneksel yıl sonu sohbet toplantısında ulusal gazetelerin Ankara temsilcilerinin sorularını parti meclisi toplantı salonunda yanıtladı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Geniş haberi muhabirimiz Mehmet Akgün yazdı. Ben ise sadece kendi sorularıma verdiği yanıtları alıp bir değerlendirme yapacağım. Sorum, Cem Ozan Erdoğan ile kararname çıkarır, seçimi 2 yıl erteler diyor. Kılıçdaroğlu dedi ki, Erdoğan ne yaparsa yapsın bir seçime gidecek. Bu yükü kaldıramazlar. Kaldırabilecek bir yük değil. Şimdi faizler arttı. Yarın bankalarda faizlerini arttıracak, gelir de yok. Ne olacak? Sorum, Erdoğan 3. kez Cumhurbaşkanı olabilir mi? Olursa ne yaparsınız? Kılıçdaroğlu dedi ki, Erdoğan'ın 3. kez seçime girip girmeyeceğinin bir önemi yok. Erdoğan seçime girsin ve boynun ölçüsünü alsın. Sorum, F-16'ların envanterden çıkacağı, Türkiye'nin tankı ve savaş uçağı olmadan Türkiye ne yapacak? Kılıçdaroğlu dedi ki, bölgesinde hava savunma sistemi en zayıf ülke konumuna geldik. Acaba Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin dış ülkelere karşı çok zayıf bir duruma düşürmekle görevlendirilmiş biri midir? Tank üretimi durdu, hava savunma sistemi çöktü, F-35'leri alamadık. Erdoğan ve ailesi Türkiye'nin güçsüz olması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Türkiye ekonomi açısından dışarıdan talimat alır durumda. Bilirsiniz, Erdoğan'ın iki kez üst üste Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı anayasanın 101. maddesi gereği yeniden aday olamayacağını sık sık yazılarımda ve katıldığım televizyon yayınlarında vurguluyorum. Üçüncü soruyu da Kılıçdaroğlu'na bu amaçla sordum ama beklemediğim bir yanıt aldım ki tekrarlayayım. Erdoğan'ın üçüncü kez seçime girip girmeyeceğinin bir önemi yok. Erdoğan seçime girsin ve boyunun ölçüsünü alsın. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a karşı seçimde bir meydan okuma gereğini siyaseten çok haklı buldu. Ancak anayasayı her vesileyle yok sayan Erdoğan'ın anayasanın üçüncü kez aday olamaz hükmünü çiğnemesini, sessiz kalınmasını, tavır konulmamasını haklı ve adil bulamam. Bir çift sözüm de İYİ Parti lideri Meral Akşener'e ikinci kez evine dön çağrısı yapan ve partiden çıktım evime dönüyorum yanıtı alan Devlet Bahçeli'ye olacak. Evine yani MHP'ye dön. AK Parti lideri Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı göstermekten vazgeç. MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkla. Yakışan da budur.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Peygamber Efendimizin sevgili kızı Hazreti Fatıma'nın şehadet yıl dönümü özel programı.
Kıymetli dinleyiciler, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sevgili kızının şehadet yıl dönümündeyiz. Hazreti Fatıma selamullah aleyha yüceliş ve kemal yolunu kat edip en değerli manevi mirasları beşeri toplumuna bıraktı. Şimdi Hazreti Fatıma selamullah aleyha'nın şehadet yıl dönümünde bu insanlık abidesinin hayat öyküsünün bir özetini siz muhterem dinleyicilere sunuyoruz. Allah'tan dileğimiz bizleri pak ve nurlu insanların izleyicileri yapmasıdır.
Peygamber Efendimizin vefatından 3 ay geçmişti. Babanın vefatı sevgili kızı Hazreti Fatıma'yı derinden üzmüştü. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin vefatından sonraki siyasi ve toplumsal gelişmeler Fatıma'yı rahatsız ediyordu. Bu nedenle yapılan haksızlıklardan dolayı hasta yatağına düştü. Fakat Peygamber Efendimiz herkesten daha önce ve kısa bir süre sonra kendisine kavuşacağı sözü Hazreti Fatıma selamullahi aleyha'yı gönül rahatlığına ve huzura ulaştırmıştı. Çünkü Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştu: "Kızım, benden sonra bana kavuşacak ilk kimse sensin." Hazreti Ali aleyhisselam ve 4 evladı, dünyevi hayatının son anlarını yaşayan Fatıma selamullahi aleyha'nın başucunda oturuyorlardı. Zor anlar yaşanıyordu. Ali ve sevgili eşi Hazreti Fatıma selamullahi aleyha'nın evine hüzünlü bir hava egemendi. Sanki Ali söylenmeyen birçok sözü Fatıma'ya söyleyecekti. İmam Ali aleyhisselam, Hazreti Fatıma selamullahi aleyha ile yaşadığı güzel anları düşünüyordu. Fatıma selamullahi aleyha da bir anda gözlerini açtı ve sevgi dolu bir ses tonuyla buyurdu ki, canım Ali, birkaç an sonra sizden ayrılacağım ve elveda diyeceğim. Sen artık benim sesimi duymayacaksın. Benim cenazemi yıkadıktan ve gusül ettikten sonra cenaze namazını kıl ve geceleyin toprağa ver. Sonra mezarımın baş ucunda otur ve Kur'an oku ve hakkımda hayır duası oku. Sizleri Yüce Allah'a emanet ediyor ve kıyamete kadar evlatlarıma selam gönderiyorum.
Ayrılık acısı Ali aleyhisselamın boğazını sıkıyordu. Çünkü muttaki, ilim, iman, edip, sabır ve vefa abidesi bir eşi kaybediyordu. Onun pak çehresine baktığında dünya hayatının bütün zorluklarını, gam ve üzüntülerini unutuyordu. Ali aleyhisselam hayatı boyunca sevgili eşi Fatıma'yı kaybetmekten dolayı duyduğu üzüntüyü unutmayacaktı. Çünkü Fatıma gibi bir eşi artık bulamayacaktı.
Hazreti Fatıma selamullahi aleyha sadece Peygamber Efendimizin kızı olduğu için seçkin bir şahsiyet değildi. O hazret bizzat eşsiz ilahi ahlak ve üstün özelliklere sahipti. Fatıma selamullahi aleyha'nın bu üstün özellikleri Peygamber Efendimizin de büyük övgülerine kazanıyordu. Hazreti Fatıma, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin gözdesi bir evlattı. Nitekim Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Fatıma benim vücudumun bir parçasıdır. O melek yüzlü bir insandır. Her zaman cennetin kokusunu duymak istersem, Fatıma'nın vücudunu koklarım. Peygamber Efendimiz, kızı Fatıma selamullahi aleyha'ya hitaben ayrıca buyuruyor ki, canım Fatıma, Allah seni seçti ve en güzel marifetler ve ilimle seni donattı. Allah seni dünya kadınlarının baş tacı kıldı.
Fatıma selamullahi aleyha'nın çocukluğu Peygamber Efendimizin risaletinin en zor döneminde geçti. Nitekim Müslümanlar ve Peygamber Efendimiz 3 yıl boyunca Ebu Talip deresinde ablukaya alındılar.
Thank you.